Ayrım 14.
Küçümsemenin hemen her zaman bilinç dışı yüceltme ile bağlantısı vardır. Yüceltme ile kastedilen kadının korkan ve cinsel bakımdan baskı altında bulunan erkek tarafından aynı değerlere sahip bir insan olarak algılanmaması, bunun yerine yabancı ve garip bir şey, herhangi bir ulu varlık olarak duyulmasıdır. Kadının erkek tarafından yüce değerlerle donatılmasını şöyle açıklayabiliriz. Birincisi, korkular içindeki erkek Odipal anne bağlarından tamamen sıyrılamamıştır. Bu nedenle istek duyduğu kadın çocuğuna egemen olan bir anne gibi bilinç dışı olarak onun tepesinde durmaktadır. Cinsel yasaklar nedeniyle bu eşitsizlik buluğ çağından çok sonra bile gerçeklikte yaşanan deneyimler aracılığıyla düzeltilememiştir. İkincisi, reel cinsel ilişkinin yasak olduğu dönemde kadın, cinsellik, fethetme ve düşkünlük gibi kavramlar gencin tasarımlarında mitos benzeri nitelikler kazanmıştır. Bunlar fantazide, gerçeklik denetiminden tamamen uzakta çoğalmışlar. Mümkün olan bütün dürtüleri, özlemleri, istekleri ve korkuları sonuna kadar işlerine çekmişler ve gizemli ve mucize dolu hayaletler haline gelmişlerdir. Üçüncüsü, içselleştirilmiş cinsel yasaklarıyla korkular içindeki erkek açısından kadın, aynı zamanda bir yoldan çıkarma ve tehdit unsuru olmaktadır. Bu baştan çıkarmaya boyun eğen erkek kendi üst beniyle çatışmaya girecektir hemen. Bu tür çatışma durumlarında daha önce de açıklandığı gibi insan kendi üst benini karşısındakine yansıtır. Bu durumda kadın, kadın olarak değil de bir zamanlar anne ve babanın bulunduğu yerde, yukarılarda bir yargı merciği olarak algılanır. Bu biçimde yüceltilmiş, doğaüstü bir varlık haline getirilmiş ve kişiliksizleştirilmiş kadını kendisiyle bir ilişkiye girilecekse oturtulduğu hattan aşağıya almak gerekmektedir. Yaklaşılamayan tanrıça sokak kadını olmalı, erkeğin zevklerinin oyuncağı yapılmalıdır. Kadının değersizleştirilmesi daha buluğ çağında başlamakta, şehvet dolu cinsel sadist fantazilerle bundan zevk alınmaktadır. Hemen her genç kendindeki bu tür sadist mastürbasyon hayallerini bilir ve kendisiyle bu konuda nesnel bir konuşmaya girildiğinde hepsini itiraf edecektir. Tanrıçaya benzeyen kadından korkan ve bu yüzden abluka altında olan erkek karşı cinsi basit bir nesne gözüyle bakacak. Bu yeni kazanılmış kullanma gücü ona zevk dolu bir kurtuluş yaşatacaktır. C. Yabancı güçlerin belirlediği aşk. Belli modellere göre aşk. Şimdi şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Sevgiye yeteneği olmayan insanın aşk ilişkisi kişisel temele dayanmadığına göre nasıl gerçekleşmektedir? Buna vereceğim cevap elbette ki bütün ayrıntıları karşılayamayacak ama yine de konunun önemli bir bölümünü içereceğini tahmin ediyorum. Kişiliksiz kılınmış aşk modellere göre olan aşktır. Burada modelle anlatılmak istenen klişeleştirilmiş ve göreceli olarak dondurulmuş bir aşk ve sevgili anlayışıdır. İnsan bu anlayışı kendi isteklerini ve özlemlerinin billurlaştırdığı resimler olarak içinde taşır. Böyle resimler bize edebiyat ve seks endüstrisi tarafından binlerce kez aktarılmaktadır. Mutluluk ve cinsel büyülenme için şart gerçekliğin böyle resimlerle uygunluk içinde olmasıdır. Modellerin esiri olmuş ve burada da yabancı güçlerce belirlenen insan bu durumda kafasındaki örneklere aşağı yukarı uygun düşecek bir eş bulmak zorundadır. Bu uygunluk yalnız optik açıdan değil, aynı zamanda karakter ve cinsellik açısından da sağlanmalıdır. Söz konusu uygunluk ne kadar azsa, gerçekliğine modellere uydurulabilmesi için o kadar çok benzeştirme çabası gösterilmelidir. Bu süreç korkuya karşı koymanın yanı sıra ayrı bir psişik enerji kaybına yol açmakta ve şimdiye kadar değinilen rahatsızlıklar gibi kolayca orgastik potent sorunlarına neden olmaktadır. Orgastik potentin rahatsızlığı, cinsel ilişki sırasında eksiksiz bir psişik ve seksüel tatminin engellenmesi anlamına gelir. Modele göre sürdürülen aşk ilişkisinin bir başka özelliği de bunun kısa sürede sönmesidir. Karşıdaki eş ne kadar tanınmamış ve anonim olursa, onun ideal resimlerle örtüşmesi o kadar kolay olacaktır. Ama eş anonimliğinden ne kadar çok sıyrılırsa, illüzyonları diri tutmak da o kadar zorlaşmaktadır. Mutluluk ve büyülenmenin şartı yani kafadaki resimle gerçekliğin uygun düşürülmesi kısa bir zaman sonra artık başarılamayacaktır. Eş giderek çekiciliğini kaybetmekte ve sıkıcı olmaya başlamaktadır. Hayallerin kırılması, erotik mutluluğun yeni baştan aranmasına yol açacak, eş bir yenisiyle değiştirilecektir. Model aşkta kişisel ilişkinin geliştirilememesi, burada da eşe yüklenen işlevden ileri geliyor. Eş kafadaki modelin gerçekleştirilmesi gibi bir işlev taşımaktadır. Karşıdaki insan, insan olarak değil de modelin gerçek kılınmasında bir araç olarak uygun düştüğü ölçüde bizi ilgilendirmektedir. Kendisi ilke olarak başka muhtemel eşlerle sürekli bir biçimde karşılaştırmaya sokulacaktır. Bu tür zorunlu karşılaştırmalar, tatmin edilmemiş model aşkın sık rastlanan semptomlarından biridir. D. Nevrotik bağlanma yeteneksizliği ve nevrotik eş saplantısı. Kişiliksiz kılınmış eşle dayanışma içinde bir beraberlik kurulamaz. Korkular içindeki insan karakter maskesi sayesinde eşinin saygınlığını kazanır. Bilinç dışı yolla yüceleştirdiği eşine egemen olarak özel bir tür zafer duygusu ve güvence sahibi olur. Prestij toplamak için eşini sergiler ya da eşinin yanında sıcaklık ve koruma bulabilmek amacıyla ona bir çocuk gibi boyun eğer. Korkan insan bütün bunları yaparak eşinden yararlanmaktadır. Dolayısıyla onun eşine ihtiyacı vardır ve hatta kendisini eşine bağımlı kılar. Belki bu arada eşini sevdiğini söylerken de gayet samimidir ama gerçekte kastettiği anlamda bir sevgiyi sürdürebilecek durumda değildir. Eşinden duyduğu korkudan dolayı kendiliğinden bir dayanışma mümkün olmayacaktır. Halbuki böyle bir dayanışma nevrotik olmayan aşkın her zaman önemli bir belirtisi sayılmaktadır. Temel olarak nevrotik insan kendini eşine karşı kilitlemektedir. Onu bütün somut özellikleri, çatışmaları ve ihtiyaçlarıyla birlikte kendisiyle aynı değerde bir insan olarak algılayacak ve kabul edecek durumda değildir. Ayrıca böyle bir şey kendisini ilgilendirmemektedir. İnsanın eşine karşı kendisini kapatmasında nevrotik bağlanma yetersizliğinin ve nevrotik eş saplantısının bir başka işareti bulunmaktadır. İnsanın kendi çıkarlarını ve ihtiyaçlarını narsist bir anlayışla kendine göre ayarlamasıdır bu belirti. Bu durumda bir örnek vermek gerekirse, korkan kişinin kendini daha çok sevebilmesi için eşinin sevgisine ihtiyacı vardır. Eşi kendisi hakkında iyi düşünsün diye ona iyilik eder, kendi gözünde iyi puan alabilmek için eşinin hatırını sayar vesaire. Libido ihtiyaçlarını dışarıya göre uyduramayacak kadar korku içinde yaşayan insan kendini içine çeker ve yaptığı her şeyin ucunda onun için bir sevgi çıkarı bulunsun diye davranır. İnsanın kendisine narsist ve egoist nitelikteki temel yönelişi, eşi kendisine sadık olmadığı zaman en açık biçimde ortaya çıkacaktır. Bu vefasızlık, nevrotik eş saplantısı içindeki insan açısından iki anlam taşır. Birincisi, bu insan böyle bir harekette aslında her zaman bildiği bir şeyin onaylanmasını görmektedir. Eşinin kendisini hiç sevmediğini hep bilmiştir. İkinci olarak, bu vefasızlıkta kişinin nevrotik narsist nedenlerden dolayı ihtiyaç duyduğu eşini kaybetme tehlikesi sezilmektedir. Bu nedenle kendisi çoğu kez anlayışsız bir öfke ve mutlak bir hoşgörüsüzlükle tepki gösterecektir. Kendi narsizmi rencide olduğu için, sıcaklığa ve güvene olan ihtiyaçları tatmin edilmediği için eşinden nefret edecektir. Eşinin ihtiyaçlarını bir saniye bile olsun düşünmeden ondan nefret edecektir. Böyle durumlarda birçok insan kendisine her zaman değiştirilebilir bir nesne muamelesi yapıldığı duygusuna kapılır ve eşini ağır biçimde kınar. Bu kınama psikolojik açıdan ilginçtir çünkü böylece nevrotik insanın aşk tasarımlarına ışık tutulmaktadır. Birçok durumda kınama içerik olarak muhakkak ki doğrudur ama bu doğruluk burada rol oynamaz. Nevrotik insan yanlış olsa da bu kınamayı yapacaktır. Neden? O insanın kendisi eşinin kişiliği için açık değildir ki eşinin kişiliksiz kılınmasıyla bu insan onu en azından ilke olarak değiştirilebilir hale getirmiştir. Kendisi eşinin somut biricikliğinin bilincinde olsa, söz konusu ilişkinin biricikliği de diğer aşk ilişkileri yüzünden tehlikeye girmeyecektir. Oysa onun elinde biriciklik için ilişkinin istisnasızlığından başka ölçüt yoktur. Bu istisnasızlık eş tarafından yaralanırsa, bu eşin var olan ilişki yerine başka bir ilişkiyi sokabileceğinin kanıtıdır. Başkası onun için gerçekten değiştirilebilir nesne olmuştur. Aslında burada insan kendi zihniyetini eşine yansıtmaktadır. Nevrotik aşk ilişkisi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Buradaki görüngüler donjancılık ve nenformaniden nevrotik saplantıya ve gönül köleliğine kadar uzanır. Bu durumların her birinde somut eşe pek ilgi duyulmaz aslında. İnsanın kendi istekleri ve idealleri eşten daha önemlidir. Eş bunların yerine getirilmesini sağlar yalnızca. Eş bu isteklerin yerine getirilmesinde işe yaramıyorsa terk edilir. İşe yarıyorsa o zaman aşırı ölçülerde eş saplantısı doğar. Bu durum bilinçsiz aşk istekleri baba ya da annede yoğunlaşırsa, eş baba ya da anne figürü olarak elverişli ise özellikle sıklaşmaktadır. Temsilci durumundaki baba ya da anne figürlerine olan saplantılar, söz konusu kişinin hala ya da yeniden psikoseksüel gelişmesinin infantil çağında bulunduğunu açığa çıkarmaktadır. Ana baba evinde korku yaratan Oedipus durumunun yetişkinlerin bu sık görülen noksanlığında ne kadar rol oynadığını daha önce anlatmıştık. Tutkulu kıskançlıklar ve nefretler çoğu kez bu tür saplantılarla birlikte bulunmaktadır. Bu nedenle eş ilişkisini tutkulu aşk olarak göstermek, tiyatroda ve operada gözümüzün önünde idmanı yapılan bir burjuva yanlışı olmalıdır. Bir aşk gerçekten tutkulu olabilir ama bu eşe duyulan sevgi değil, eşin temsil etmek durumunda olduğu ana baba figürlerine duyulan sevgidir. E. İcekyüleyişi preeklux, erken boşalma. Aşk ilişkisindeki psişik rahatsızlıklar çoğunlukla iktidar noksanlıklarına yol açmaktadır. Jasmine dergisinin yazdığına göre federal Almanya'da cinsel ilişkinin süresi ortalama 40 saniye ile 3 dakika arasında değişmektedir. Bu dergi o kadar güvenilir bir kaynak değilse de verilen sürenin kendisi bir hayli inandırıcıdır. Şimdiye kadarki düşünceler de bundan yana olup cinsel politik seminerlerde sürdürülen tartışmalar gibi görüşmelerden kazanılan bilgiler de bu süreyi doğrulamaktadır. Alman erkeklerinin büyük çoğunluğu erken boşalmadan şikayetçidir ve erken boşalma eksiksiz bir cinsel tatmine hiçbir zaman imkan vermemektedir. Elbette bu durumda kadınlar da psişik ve cinsel yönden tatminsiz kalmaktadır. Bununla bağlantılı psişik rahatsızlığın bütün boyutlarını sergileyebilmek için tatminsiz cinsel hayatın psişik sonuçlarını daha ayrıntılı olarak ele almak gerekiyor. Psikoanalizci Karl Abraham, İcekyüleyişi preeklux'u enine boyuna incelemiş ve bundan şikayetçi erkeklerde sık sık şu özellikleri yakalamıştır. Narsizm. Giyimde kendini beğenmişlik, hastalık derecesinde hırs, kendisine hayranlık duyulmasını istemek, karşısındaki insanı değil kendini sevme, penise özel değer verme. Korku. 1. Her şeyi gören bakışlardan ve baba cezasından korkma, iyi diş edilme korkusu. 2. Kadının genital organından korkma. Kadının penissiz oluşunu iyi diş edilmenin kanıtı olarak görme. 3. Kadının penisi sıkarak alıkoyacağı korkusu. Bütün erkeklerde bilinçsiz olarak kadına karşı saldırgan ve acımasız düşüncelerin bulunması. Bütün bu özellikler şimdiye kadarki psikolojik açıklamalarımıza uygun düşmektedir. Toplumumuzda erken boşalmanın bu kadar yaygın olması karşısında Abraham'ın bu saptamalarıyla bizdeki erkeklerin sosyal karakterinin bir bölümünü çizdiğini kabul edebiliriz. Sosyal karakterle kişiliğin bir toplumun hemen hemen bütün üyelerinde ortak olan çekirdeği kastedilmektedir. F. Sadizm ve mazohizm. Korkuyla barbarlığın tam da cinsel alanda böylesine kötü etkiler yapması, cinsel hayatımızın çocukluğun ilk dönemlerinden itibaren ne ölçüde baskı altında olduğunu düşünürsek bizi şaşırtmayacaktır. Kendi geçirdikleri eğitim dolayısıyla aydın anne ve babalar bile çocuklarının cinsel aktifliğine bilinçli ya da bilinçsiz karşı koymayla tepki göstermektedirler. Gerçekliği görmeyen bir ideolojinin kendisine her türlü cinselliği yasakladığı çocuk, annesinin serin kanlı karşı çıkışında bile kendi cinselliğinin günahını duymaktadır. Cinsel coşku ve cezalandırılma giderek bir şartlı refleks oluşturmuştur. Cinsel istekle korku aynı anda çıkmaktadır. Cinsellik yetişkin yargıcın otoritesi karşısında saklanmak zorundadır. Bu sırada otorite, kalıcı seksüel düşmanlık niteliğiyle bir daha kopmayacak bir bağ kurmaktadır. Her cinsel aktiflik yargılayan otoritelerle korku yüklü bir çatışma anlamına gelir. Bu da daha sonra üst ben yansıtmasıyla seks düşmanı yargıç olarak algılanan cinsel eşle başlayan çatışmalar haline dönüşmektedir. Dürtü ve direnme birbirlerini karşılıklı olarak yükseltmekte ve patlamaya doğru baskı yapmaktadır. Bunun için bilinen supap cinsel alandaki sadistçe fantaziler, filmler vesairedir. Ancak bu supabın her insana yetmediğini istatistikler gösteriyor. Ölümle sonuçlananlar da dahil olmak üzere federal Almanya'da ayda 500'den çok zorla ırza geçme denilen suçlar işlenmektedir. 1968'de bu sayı 6.319'u bulmuştur. Tabii burada istatistiklere geçmeyen olayları da düşünmek gerekiyor. Şu gerçekler bilinmektedir. Almanya'da politik gösteriler sırasında müdahale eden polis, çopunu kullanırken kadınların belden aşağısını özel bir tercihle hedef almaktadır. Politik tutukluların özellikle cinsel organlarını tekmelemek adet olmuştur. Cinsel organlar işkence sırasında tercihli bölgeler olarak rol oynamaktadır. Çırakların ustalar ve eğiticiler tarafından işlerinin görüldüğü gündelik hayattan sahnelerde bile çok sık cinsel sadist davranışlara rastlanır. Erkeğin cinsel sadizmine, ki kural olarak burada mazohist eğilimlerde karışıktır, kadının cinsel mazohizmi bir biçimde uygun düşmektedir. Bir biçimde diyorum çünkü bildiğim kadarıyla kadında mazohizmin doğuşuyla ilgili olarak henüz fazla kesin bilgiler yok. Buna açıklama girişimleri, hatta Helen Dodge'un yazdıkları bile bana kısmen spekülatif gibi geliyor. Yalnız kesin bir nokta var. Kadınlardaki mazohizm de erkeklerdeki sadizm kadar hayli yaygın. Tecavüze uğramış kadınların söylediklerinde bir unsur neredeyse düzenli olarak hep kendini göstermektedir. Kadınlar hiç beklenmedik bir anda büyük bir zevk duymuşlar ve hatta çoğu kez, bazıları hayatlarında ilk kez orgazm olmuşlardır. Başka zaman korku yüzünden bloke olan dürtü zorla tatmin edildiği zaman zevk duymaktadırlar. Karşı konulamayacak kadar güçlü babaya duyulan bilinçsiz aşk, onun tarafından tecavüz edilme bilinçsiz isteğini belki daha ilk dönemlerde içinde taşımıştır. Bu istek buluğ çağından itibaren şehvet dolu tecavüze uğrama fantezilerinde kendini hep göstermiştir. Bu fanteziler real hayatta hiçbir yerde normal cinsel ilişkide bile boşaltılamayan bir seks coşkusuyla dolmuştur. Gizli istekler ancak bir tecavüz sırasında tamamen tatmin olmaktadır. O zaman seksüel coşku daha önce frijit olan kadınlarda da orgazmı mümkün kılmaktadır. Kadındaki mazohizmi psikoanalitik olarak yorumlamaya yönelik bütün çabalar spekülatif karakteri nedeniyle reddedilse bile bir nokta kesindir. Kadınların çoğunda bilinçli ya da bilinçsiz olarak tecavüze uğrama isteği vardır. Hatta artık seks nesnesi olarak muamele görmek istemeyen kadınlarda bile bu vardır. Birçok kadında bu yazılanlara karşı gözle görülür derecede açık bir aşırı hassasiyet gelişmiştir. Kadınları sanki yalnız cinsel nesne olarak gören erkeklere beslenen nefret, ahlak, politika ve emansipasyon, kurtuluş teorisi açısından kolaylıkla gerekçelendirilebilir. Ancak acele ederek böyle son derece belli gerekçelerle yetinmek tam da kadının kurtuluşu anlamında yararlı olmayacaktır. Dışarıdan erkeklerin ya da toplumun bayağılığına karşı verilen bir mücadele gibi görünen şey, ayıp sayılan kendi mazohist tatmin isteklerine karşı verilen bir mücadeledir çoğu kez. Psikoanaliz burada tepki oluşması kavramını kullanır. Tecavüz eden erkeğe başlangıçta babaya duyulan mazohist aşk zorunlu olarak bastırılmıştır. Ancak bir iç tehlike kaynağı olarak yaşamaya devam eder. Aşkın yerine nefret getirilerek bu tehlikeden kurtulunmaya bakılır. Yasak isteklere karşı içten verilen savunma mücadelesi, dışa karşı gizli ihtiyaçları tatmin edebilecek kimselere karşı verilen bir savunma mücadelesi olarak canlanır. Böylece seks nesnesi olarak muamele görmek ve tecavüz edilmek yönündeki gizli istek, böyle bir şeyi yapan erkeklere karşı yırtıcı bir öfkeye, tersine döner. Kadındaki mazohizm ile korku arasındaki bağlantı burada açığa çıkmaktadır. Ana babanın cezasından duyulan korku, küçük kızı baba karşısındaki tecavüze uğrama isteklerini bastırmaya zorlamıştır. Helen Dodge'a göre analitik deyimler küçük kızın babaya olan ilk libido ilişkisinin mazohist karakterde olduğu konusundaki şüpheye yer bırakmamaktadır. Babaya olan bu mazohist aşk ilişkisinin bastırılması ve geriye itilmesi yüzünden daha önce çok kez vurguladığımız gibi içgüdüsel bu bağ bilinç altında ısrarla kalacaktır. Daha sonra yetişkin kadının cinsel ilişkileri sırasında bu bilinçsiz itkiler harekete geçecektir. Bu sırada korku doğar. Daha önce değinilen tepki oluşması bu korkuya karşı savunma anlamını taşımaktadır. Ancak korkuya karşı her savunma gibi bu da korkunun saklı bir durumda kalmasına ve konserve edilmesine katkıda bulunacaktır. Çünkü bilinçsiz mazohist dürtü, açık ve çıplak olarak bilinç düzeyine çıkarılmadığı ve orada bilinçli gerçeklik denetimi altında işlemediği sürece sonsuza kadar bilinç altında kalmaya devam edecektir. Emansipasyon çevrelerinde ya da kadın komisyonlarında vesaire kadının cinsel ezilmesine karşı mücadele etmek isteyen kadın devrimciler kendi bastırılmış isteklerinin bilincine varamadıkları takdirde bu sorunu kişisel konumları açısından çözemeyeceklerdir. Sorunun kişisel düzlemden toplumsal düzleme kaydırılması nesnel ve politik açıdan çok haklı olabilir. Ancak bu kaydırma bireysel psikolojik sorunsalla aynı zamanda hesaplaşmadan yapılırsa tamamen yüzeysel kalacak ve temelde kişinin kendi hayatıyla kuracağı içsel bağdan yoksun olacaktır. Helen Doş'a göre mazohizm ile frijit olma arasında sıkı bir bağ vardır. Bu konudaki açıklamalarda bana yine biraz keyfi ve kurgu gibi geliyor ama bir gerekçe derhal ikna edici olabilir. Mazohist kadının cinsel dürtüsü tecavüz fantezisine bağlıdır. Bu nedenle ancak tecavüzle sonuna kadar tatmin edilebilir. Normal cinsel ilişki bu tatmin imkanını vermez. Seksüel enerjinin bir bölümü ilişki sırasında da bilinçsiz isteklere bağlı kalmakta ve dolayısıyla boşaltılamamaktadır. Sonuçta cinsel heyecan orgazma götürecek kadar büyük olmayabilir. Birçok kadının cinsel ilişki sırasında ancak tecavüze uğrama hayalleri kurduğu ya da gerçekten tecavüz edildiği zaman orgazm olabileceği gerçeği böylece anlaşılır duruma gelmektedir. Bir kadının orgazm yeteneğini sevgi yeteneksizliği kategorisi altında ele almaktan elbette ki kaçınmamız gerekiyor. Bu noktada kadının orgazmının işlevi, psişik önemi ve doğallığı hakkında çok az şey biliniyor. Konumuz çerçevesinde önem taşıyan gerçek sevgi yeteneksizliği, tıpkı erkekte olduğu gibi aynı çevreden insanlara karşı olan temel düşünceyle ilgili bir sorundur. Bu soruna da daha önce değinmiştik. Kadının durumu için geçerli olan başka özel kategorilerin burada gerekli olduğunu sanmıyoruz. 5. Kendiliğindenliğin kaybı. A. Bir örnek. Cinsel politika konulu bir grup toplantısında bulunuyoruz. Kadınlarla erkekler karışık, ancak herkes kendi yerinde, diğerinden ayrılmış durumda, serçeler gibi sıralanmış oturuyor. Werner komşusu Inge'nin yanında kendini çok iyi hissediyor. Bu kız onun hoşuna gidiyor. İçinden kolunu uzatıp bu kadına sarılmak geliyor. Ancak daha bu isteğini gerçekleştirmeden durumun bilincine varıyor. Onu tereddüte sokacak içsel bir engel beliriyor. Bir şefkat jesti olan kolunu karşıdaki insanın omuzuna dolama onun için bir sorun haline geliyor. Yapmalı mı, yapmamalı mı? O anda aklına birkaç uygun söz geliyor. Hoş bir nükte ya da şirin bir şaka belki. Evet, şimdi başarıyor. Koluyla Inge'ye sarılıyor ve tatlı sözünü söylüyor. Tıpkı resimli dergilerde, örneğin Gençlik Magazini, Twin'de olduğu gibi.